Ayrım 32. Zehra, Karsten Nagel, sayfa 290. Yaşlı polis çalışma masasının öbür tarafına oturmamızı söyledi. Kim olduğumuzu ve ne istediğimizi sordu. Hareketleri sakindi. Ağır ağır ve kolay anlaşılır bir İngilizce ile konuşuyordu. Kimliklerimizi görmek istedi. Ancak kimliğimiz yoktu. İsmimizin ne olduğunu, nereden geldiğimizi, ülkeye nasıl giriş yaptığımızı ve polise başvuru sebebimizi bilmek istedi. Annem hiçbir şey anlamadı. Nereden başlayıp nerede bitireceğimi bilemiyordum. Üniformalı o koca gövdeden öylesine korkmuşken, yumuşak bakışlı gözlerden de o kadar şaşkınlığa düşmüştüm. Polis şimdi sakin sakin konuyu anlatmamızı söyledi. Yalnızca ana hatlarıyla. Dosyanın açılabilmesi için bazı bilgilere ihtiyacı vardı. Sonunda isimlerimizi söyleyebilecek duruma geldim. Yugoslavya'dan olduğumuzu, sonra Bosna diye düzelterek anlattım. Bizi bir arabanın istasyonun arkasına bıraktığını söyledim. Ne şoförü ne de arabanın markasını biliyorduk. Ancak araba salatalık turşusuyla doluydu. Salatalıkların tütün koktuğunu söylemeye cesaret edemedim. İsveç'e gitmeye çalıştığımızı söyledim. Kağıtlarına bir şeyler doldurup polise ve Danimarka'ya gelmekteki amacımızı yeniden sordu. Yasa maalesef İsveç'e doğru devam etmemize izin vermiyordu. Yeni yaşamımıza başlayabilme hakkını elde edebilmemiz için gerekli olan o kelimeyi söylemem gerekiyordu. Neydi o kelime? Turist değilsiniz, değil mi? Birden İngilizce tek bir kelime dahi söyleyemez hale geldim. Her şeyi unutmuştum. Anneme dönüp Sırpça konuştum. Ancak o da neler olup bittiğini zar zor anlayabiliyordu. Parolaya dair hiçbir şey hatırlamıyordu. Kelime yok olmuştu. Bir an her şey dönüp durdu. Adam bana o kadar tatlı bakışlarla bakıyordu ki biraz şüphelendim. Yetişkin bir adamda bu tür bir yumuşaklığın bulunabileceğini unutmuştum. Hala neden geldiğimizi bilmek istiyordu. Eğer turist değilsek başka bir sebep olmalıydı. Acaba ne gibi bir sebep olabilirdi? Yalnızca anlat, hiçbir şey olmaz. Sizin için en iyisi bu, dedi polis. Şimdi bir bardak çay alalım. Odayı terk edip biraz sonra 3 plastik bardak ve içinde ılık çay olan bir termosla geriye geldi. Hepimiz çayımızı aldıktan sonra anneme gülümsedi. Ona dönüp konuştuğunda sanki sihirli bir biçimde onun İngilizceyi anlamasını sağlayacakmış gibi sesini yükseltti. Harika bir kızınız var, çok hoş. Tıpkı benimki gibi. Korkmayın, yasaya göre işlemlere devam edebilmek için yalnızca tek bir kelimeye ihtiyacım var. Ağzımızdan tek bir ses çıkmadı. Adam çayını içti ve bir bana, bir anneme baktı. Birden plastik bardağı masaya koyup dedi ki, "Doğru mu işittim? İltica. Buraya yazıyorum. İltica etmek istiyorsunuz. Ancak şu anda daha fazla bilgi verecek kadar iyi durumda değilsiniz." Bir tükenmez kalemle önünde duran başka kağıtları doldurdu. O yazarken ben de kendime geldim. Kalemi bırakıp memnun şekilde gözlerimin içine baktı. Her ihtimale karşı sana heceleyeceğim. İltica. Kelimeyi hem İngilizce hem de Danca yineleyip ekledim. Hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım. İyi, o zaman her şey yolunda. Şimdi yalnızca bekleyeceksiniz. Bugün gelecek daha fazla insan var mı diye birkaç saat durup bakalım. Sonra buradan alınıp Sandholm kampına götürüleceksiniz. Yeni gelen ya da iltica talebi kesin olarak reddedilen mültecilerin misafir edildiği merkezi Blostrot'ta olan Danimarka'nın en büyük mülteci kamplarından biri. Aynı zamanda askeri kışla olan kamp Danimarka Kızıl Haçı ile koordineli olarak çalışır. Bu benim Danimarkalılarla ilişkin ilk anımdı. Ağzına kadar dolu alışveriş torbalarıyla korkmuş bir kadın. Göz kırpıp bize ülkeye hoş geldiniz diyen genç bir adam. Yeni yaşamımızdaki tüm kelimelerin en önemlisini bize bağışlayan iyi bir polis memuru. İki üniformalı polis memuru annem ve beni Kopenhag'ın kuzeyindeki kırsal alanlardan geçirip Sandholm kampına götürdü. Polis arabasının arka koltuklarına oturduk. Başlangıçta ne birbirimizle konuşmaya ne de pencereden dışarı bakmaya cesaret edebildik. El ele tutuştuk ve tüm dikkatimizi önde oturan iki polise verdik. Sürücünün bıyıkları vardı. Diğeri pürüzsüz, tıraşlı ve stajyer polisti. Arabayı kullanan annemin yaşındaydı. Yanında oturanın yaşı Esma'dan fazla büyük olamazdı. Yolda giderken birbirleriyle keyifle konuşup güldüler. Arada sırada genç olanın bir kağıt torbadan ikram ettiği şekerleri de yediler. Birkaç kez telsiz mesajına yanıt verdiler. Ardından bıyıklı, sinek kaydı tıraşlıya gülümsedi. Biz biraz daha rahatladık ve ellerimizi bıraktık. Annem gözlerini kapattı, ben arabanın penceresinden dışarıya baktım. Kent büyük ve zengin, hayat doluydu. Otobanda bir süre gittikten sonra çıkıp kırsal alana girdik. Şoför vites değiştirip hızını azaltınca annem gözlerini açtı. Bana tarlaları gösterip çiftçilerin samanı Bosna'dakilerin yaptığı gibi yığmadığına işaret etti. Yollar, evler ve çiftlikler çok bakımlıydı. Fazla büyük olmayan ormanlık alanlardan da geçtik. Sonbahar olduğu için bir sürü ağacın yaprakları dökülmüş olmasına rağmen manzara hayranlık vericiydi. Annem elimi yakalayıp sertçe sıktı. Dudaklarının kenarındaki çizgi belirginleşti, bakışlarında panik vardı. Sanırım bir geçmişe dönüş yaşadı. Üzerimize sık sık çöken geçmişi ansızın yeniden yaşamak. Sonra ben de savaş sesi duydum. Bir şey söyleyip öndeki adamları uyarmak istedim. Ama bir an yeniden sesim üzerindeki kontrolü kaybettim. Bütün vücudum titremeye başladı ve kısa bir anlığına polis arabasının solunda fazla uzakta olmayan tırtıl tekerlekleri üzerinde yuvarlanarak ilerleyen bir tankın atış kulesini gördüm. Bir panzer onu izledi. Ardından çok yakından gelen kulakları sağır edici bir makinalı tüfek atışı. Şoförün yanında oturan polis ne denli korktuğumuzu görmüş olacak ki arkaya dönüp bizi yatıştırmaya çalıştı. Bu yalnızca bir tatbikat, korkmanıza gerek yok. Annem ikna olmamıştı, elimi daha da kuvvetli sıktı. Burası nasıl bir yer diye kekeledim. Belki biraz tuhaf dedi şoför ama Danimarka'nın mültecileri kabul kampı maalesef askeri tatbikat alanının ortasında bulunuyor. Kampın binaları kullanılmadan duruyordu. Şu veya bu iş için kullanılmalıydı. Yani burası eski bir kışla. Evet, gerçekten talihsiz bir yerleşke diye devam etti diğeri. Silah ve top atışlarının sesleri hemen duracak gibi de değil. Bizzat Kraliyet Muhafız Alayı burada bulunuyordu diye devam etti şoför. Askerlik arkadaşlıklarına ilişkin çok sayıda film de çekildi burada. Gerçekten eğlenceli, tipik Danimarka halk komedileri. Burası gerçekten meşhur bir yer. Neyse, kısacası Muhafız Alayı, Kopenhag cezaevlerini, cezaevleri idaresi de buradaki kampı aldıktan sonra sınırdan akın akın gelen mülteciler için bir yere ihtiyaç duyuldu. Maalesef bölgede hala birkaç hangar duruyor dedi genç olanı. Gürültü bu yüzden. Ama bu bizim inisiyatifimizde değil yani diye açıkladı şoför. Sonuçta hepsi politik olarak kararlaştırılıyor. İçişleri Bakanlığı vesaire. Biz yalnızca emirleri yerine getiriyoruz. Stajyer polise dönüp görevimizi yapıyoruz ama yerimizi de biliriz. Biz yalnızca polisiz dedi. Ön pencereden etrafı yüksek, kafesli tel örgülerle çevrili, sarı, alçak bazı binalara yaklaştığımızı gördüm. Mutlaka kısa sürede daha başka bir yere gönderilirsiniz diye devam etti pürüzsüz tıraşlı. Büyük olasılıkla yalnızca kaydınız yapılıp ifadeniz alınacak. Negatif değerlendirme almadınız. İşlemleriniz yeni başladı. Negatif diye yineledim. Evet, yani pozitifin tersi. İltica talebi reddedilip ülkelerine dönmek için işbirliğini reddedenler. Onların buraya, Sandholm kampına gelip kendilerini gösterme zorunluluğu var. Arada sıra gözaltına da alınıyorlar. O zaman burada yıllarca yaşıyorlar. O daha da karışık bir durum. Bazen başka nedenlerle geri gönderilemedikleri de oluyor, diye ekledi şoför. Eğer ilticası reddedilenleri kendi ülkeleri de geri almayı reddederse veya çok tehlikeli olduğu için ne uçak ne de diğer araçlarla nakil imkanları yoksa kalmak zorundalar. Bazıları durumun gerektirdiği her türlü kısıtlamayı da kapsar şekilde zorla göz altında tutuluyor. Ama çoğunluk yetkililer onların kayıtlarını yapıp dosyaları açıldıktan sonra istedikleri zaman gezmeye çıkabilir. Doğa burada çok güzeldir. Zorla gözaltına alınmak, bu ne demek diye sordum. Evet, buna halk arasında hapsedilmek deriz, dedi şoför. Devlet memurlarının kendilerine ait biraz daha nazik bir dilleri var. Bir anda tüm gücümle, hapse girmek istemiyoruz, diye karşı çıktım. Gireceğinizi de sanmıyorum, diye sakinleştirmeye çalıştı adam. Daha çok bir sürü belirsizlik, gri bölgedekiler için. Eğer insanlar iddialarını kanıtlayamazlarsa veya işbirliğine yanaşmazlarsa. Sonuç olarak bu tür işler bir değerlendirmeye dayanır. Tekrar tekrar söylüyorum, önemli olan işbirliği yapmak. Araba çift taraflı demir bir kapının önünde durdu. Şoför camını indirip bir mikrofona konuştu. "Buyurun biraz şeker alın," dedi meslektaşı ve büyük ağzı açık torbayı arkaya dönüp bana uzattı. Biraz ellerim titredi. Srebrenica yakınlarındaki o son günde askerlerin kamyon kasasından aşağı attığı şeker ve karamelaları toprağa karıştırıp arayan çingene kızıyla diğer çocuklar aklıma geldi. Bu uzun seyahatin yorgunluğu ve ne olacağına dair belirsizlik de etkisini gösteriyordu. Ama kendimi toplayıp torbadan bir şeker aldım. Jöleli bir şekerdi. Çok uzun yıllardır bunu tatmamıştım. Şoförün mikrofonla işi bitmişti ve aynadan benim bakışımı yakalamaya çalıştı. Sonra tabii bir de oturma izni olmayan, suç işlediği kesin olan mülteciler var. Onlar kapalı cezaevinde kalıyorlar ve sınır dışı edilme işlemlerinin bitmesini bekliyorlar. Bunlar sizi korkutmasın. Yalnızca ifadeniz alınacak. Sonra mutlaka Danimarka Kızıl Haç'ı sizi devralacak. Kampın mülteci merkezini onlar çalıştırıyor. Stajyer polis torbayı annemin burnunun ucuna doğru tuttu. Siz de haydi bezeyi deneyin, en iyisi onlar. Annem de cesaretini toplayıp dikkatle iki parmağını sokup torbadan bir şeker aldı. Hemen aynı anda elektronik demir kapı derin, gıcırtılı bir sesle açıldı. Araba yavaşça kamp alanına doğru ilerledi. Demir kapıdan geçer geçmez kapı arkamızdan yeniden kapandı. Araba durdu. Stajyer polis dışarıya çıkıp annemle bana kapıyı açtı. Annemin eli hemen benimkini aradı. Polis memurları bize veda edip benim artık onlarla bir işimizin kalmadığını anlamama fırsat kalmadan iyi şanslar dilediler. Yabancı bir adam bizi devralmış ve onu izlememizi söylemişti bile. Arabanın durduğu alandan bizi alıp labirente benzeyen bir girişe götürdü. Oradan bir dizi numaralanmış bina ve barakalar görebiliyordum. Çevrenin ne denli ıssız ve insandan arınmış göründüğünü biraz şaşarak düşündüm. Binalar kilitli olduğu için mi insanlar açık havaya çıkamıyordu? Yabancı bir insan daha geldi. Birincisi ellerimizi bırakmamızı söyledi. Ben ne söylediğini çevirdim. Annem daha sıkı yapıştı elime. Sonra diğeri havada iki eli birbirinden koparan bir hareket yaparak anlatmaya çalıştı. Annem yutkundu ve bizim anlaşılmaz dilimizle yabancılardan rica etti. Hayır, o değil. Önce beni öldürün. Bir an hava çaresizlikten ağırlaştı. Ama yabancılar kolay teslim olmadılar. Sözlerini ve işaretlerini tekrarladılar. Annem inledi ve fısıldayarak dua etti. Allah'ım, böyle cezalandırılacak ne yaptık? Merhamet et, bize yardım et şimdi. Anne, sakin ol. Elimi kıvırıp çektim ve devam ettim. Anne, sandığın şey değil, onların dediklerini yapmalıyız. Önemli olan işbirliği yapmak. 32. ayrımın sonu. Sayfa 295.